bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yaraya tuz basmak. Aynanın içindekiler 3. Attila İlhan, 1. kaset 1. yüz. Bilgi Yayınevi 2. basım, Haziran 1982. Bu kitap 6. nokta kayıt stüdyosunda Sabancı Üniversitesi'nin katkısıyla hazırlanmıştır. Kayıt başlama tarihi 12 Şubat 2004. Okuyan Nilgün Toral Akgün. 1950-51. Bu kitapta anlatılanların gerçek kişilerle ve olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Onları ben büyük bir aynanın içinde gördüm. Üstelik ayna dumanlıydı ve olmayan bir şehirde geziniyordu. Kasım-Aralık. Türk Tugayı yiğitlik sembolüdür. Düşman karşımızda çok üstün bir güçle belirdiği ve onun önünden çekinmek zorunda kaldığımız zaman Türkleri savaşa soktum. Eğer elimin altında Türk birliği var olmasaydı bugün bütün Amerikan birlikleri yok edilmiş bulunacaktı. 8. Amerikan Ordusu Komutanı General Walker. Saat 13.47'de Tugay'dan bir telsiz emri, birlikler yeni bir emre kadar oldukları yerde kalacak. Takviyeli keşif takımı Woven Boğazı'ndan çıkmıştı. Birinci taburun uç mangaları çıkmak üzere. Bu yüzden Üsteğmen Demir duyduğuna bir anlam veremedi. Şoförüne eliyle işaret edip jipi durdurdu. Motorun sesi kesilir kesilmez tehdit yüklü ürkütücü bir uğultu boğazın derinliklerinde yankılanıyor. Rüzgarın ormandan çıkardığı vınlama mı? Değilse ne? Birkaç dakika sonra taburdan emri tekrarladılar. Araçlar olduğu yerde kalsın. Bizimle teması kaybetmeyin, tamam. Üsteğmen Demir ağzını arayıp tabur telsizinden durmanın nedenini soracaktı ki Aygıt'tan keşif kolu komutanının sesi yükseliyor. O daha meraklı, üstelik sabırsız. Neyi bekliyoruz peki? Biz burada çakılır kalırsak Tolkon'u kim kurtaracak? İyi saatte olsunlar mı? Cevap yok. Anlaşılan taburdakiler de fazla bir şey bilmiyorlar. Üsteğmen Demir jipten boğazın ayazına çıktı. Güneş çevrelerini saran sisi dağıtmış, kalay parıltılı kıyıcı bir soğuk bastırmıştı. Eksi 10 filan olmalı. Oysa öğleye kadar bir rakı dumanı içinde ilerlediler. Buz tozlarından ince mavi bulutlar uçurum boşluklarında yüzüyordu. Üsteğmen Demir, Karabaş Efendi'nin bulunduğu gemeciye gidecek. Daha adımını atmadan telsiz cızırdıyor. Bu sefer Adil Onbaşı, ormana yancı çıkardıkları keşif mangasının komutanı. Teğmenim, yukarıdan bir asker kalabalığı geçiyor. Ağaçlar önümüzü kestiğinden dost mu düşman mı olduklarını çıkaramadık. Tamam. Hay Allah, kim bunlar? Tokon'da Çinlilerin dağıttığı Güney Vietnamlılar mı, Amerikalılar mı yoksa Çinliler mi? Karabaş Efendi bu arada gemeceden inmişti. Ağır gövdesini eğri bacakları üzerinde yaylandıra yaylandıra ona kavuştu. Ağzı hiç boş durmaz bu adamın, hep bir şeyler çiğner. Memleketten biraz leblebiyle üzüm getirmişmiş de komutan arzu buyuracak olursa. Üsteğmen Demir kaşlarını çatınca dakikasında lafı değiştiriyor. Münasip görülürse Adil Onbaşı'yı emredelim, mangasıyla sezdirmeden hattı balaya yanarsın. Kimmişler anlayalım. Münasip görüldü. Üsteğmen Demir onbaşıdan öğrendiğini tabura rapor ederken konvoy durdu duralı içini karatan olasılığı söylemeden edemedi. Şaka maka bütün Tugay boğazı uzanmış yatıyor. Girişle çıkışı birer ağır makinalı bölüğüyle tutup yamaçlardan bir baskın verirlerse... Gariptir, Pusan'dan beri Üsteğmen Demir'in üstünde bir kötümserlik, içinde karanlık olasılıklar. İtirafa pek yanaşmıyor ama sağ alt göz kapağının seyremesinden ileri geliyor bu. Uğursuzluğunu kaç kere denemiş, çıkar da mübarek. Geçen hafta Kesung gerilla bölgesinde görevliyken acemi şoförlerin antifrizleri unutup 25 aracı bir çırpıda elden çıkarmaları ona malum olmadı mı? Ya Tugay'ın Kunurya intikalinden sonra birbirine zincirlenen aksilikler? Birleşmiş Milletler Kuvvetleri genel saldırıya geçti. Biz ihtiyattayız demeye kalmıyor, al sana bir Çin karşı saldırısı, en azından iki ordu gücünde. İlk atılımda cepheyi ortasından yarıp atıyorlar. Tokon düştü. Güney Kore birlikleri çil yavrusu gibi dağıldılar. Türk Tugayı'nın dün akşam ihtiyattan alınması, Palas Bandras cepheye sürülmesi bundan. General MacArthur'un hesaplarını alt üst eden Çinliler durdurulacak. Doğrusu bu görev Tugay'ın ilk önemli savaş görevi. General Yazıcı'dan Adil Onbaşı'ya kadar herkes bunun farkında ya, şu terslikler olmasa. Sabah sabah binbaşı Mithat boğazda ilerlemeye başlayan Tugay'ı dağların doruk çizgisinden paralel olarak izleyecek yerde albaydan gece harita üzerinde aldığı talimat hilafına bir doğrultu tutturup gidiyor. Gitti gider. Şimdi onun kollayacağı yörede dost mu düşman mı belirsiz bir asker kalabalığı, savunmaya elverişsiz bir arazide Tugay'ı olduğu yere çakan bu garip emir. Bunlar yetmezmiş gibi seyremeyi sürdüren uğursuz sağ alt göz kapağı. Şeytan diyor ki çıkar az şu gözü. Derken yine o uğultu. Birbirinin içinden gelişip açılan patlamalara da benziyor. Perde perde yükselip alçalan kalın bir titreşimedi. Rüzgardan olmadığı kesin. Korkunç soğuk. Havayı kas katı dondurmuş, mavimsi, gittikçe saydamlaşan bir buz aydınlığında insanı tedirgin eden bir dinginlik duyum sanıyor yalnız. O kadar. Bir de çok yukarılardan ıslık ıslığa güneye akıp giden, türünü kimsenin çıkaramadığı iri kuşlar. Yaban kazları mı? Oysa iki elini yuvarlayıp iki kulağına bore etmiş, kudretten sürmeli gözleri kısık Karabaş Efendi uğultuyu dinliyordu. Komutan dedi, dağın öte yakasındaki Amerikan topçusu olmasın bu, ihtimal Tokan'ı dövüyorlar. Üsteğmen Demir bunu düşünemediğine sıkıldı. Bereket o sırada telsizden keşif kolu komutanı Yüzbaşı Aziz'in alaycı sesi, seslenişindeki içtenlikten belli, onları arıyor. Yakışıklı çocuk, beni duyuyor musun? Emret Yüzbaşım, burası Süngü. Bireh bireh bireh, oğlum bu ne ses? Ferdi Tayfur halt etmiş, bana bak, sana misafir yolluyorum, 5 kişi. Dillerini sökemedik, galiba Çinlilerden kaçan Güney Koreli köylüler. Misafirin de sırası hani? Üzülme oğlum, gece yatısında gelmiyorlar, tabura sevk edeceksin, albaya duyurduk bekliyor. Fakat içlerinde bir parça var, ayın 14'ü, muharebede olmayacaktık ki. Üsteğmen Demir'in gözlerinden yosun yeşili bir gülümseme geçiyor. Zizi Yüzbaşı'nın çapkınını bilmeyen kaldı mı? Gelirken gemi Kolombo'ya uğramayacak oldu. Hipi topu bir düzine subayın çıkmasına izin verdiler. Seninki ne yapıp etmiş, aralarına katılmıştı. Vapuru en son dönüyor. Hazır eli değmişken bir barla bir iki generevi denetlemiş, beğenmemişti. Yüzbaşı Aziz'in farkında olmadan telsizle verdiği haber Üsteğmen Demir'in kafasını onca yoran uğultunun esrarını çözdü attı. Baksana çocuk, gümbürtüyü duymadınız mı? Amerikan uçakları Tokon'u allak bullak ettiler. Duman arşı alaya çıkıyor. Bu gidişle deyuslar kurtarılacak şehir bırakmayacaklar bize. Soğuktan camı kesmiş gökyüzünü titreten, ayaklarının altındaki donmuş toprağı kımıldatan Tokon bombardımanıymış meğer. Telsizi bıraktıktan sonra Üsteğmen Demir bir zaman düşündü. Hava gücüyle eş zamanlı savaşmak alışkanlıkları ne kadar yetersiz. Tokon dün öğleyin düşmedi mi? Akşam briefinginde Alpay ne sanıyordu? Çinli öncülerin çoktan Wuhan boğazını tuttuklarını, mevzilendiklerini, bütün gece bu yüzden bekledik, sabahtan beri her dönemeci düşmanla burun buruna geleceğiz diye korka korka dönüyoruz, oysa herifler uçakların korkusundan sinmiş, fırsat bulup üstümüze gelemiyor. Duraklama uzayınca subaylar birer ikişer araçlarından inmişlerdi. Arkalarından az subaylar, birkaç da çavuş. Biraz olsun ısınabilmek için kollarını çaprazlama gövdelerine vuruyorlar. Kafalarının çevresinde soluklarından mı, cigaralarından mı anlaşılmaz bir duman pat pat gidip geliyorlardı. Üsteğmen Demir uzaktan bölük komutanı Yüzbaşı Cevdet'i fark etti. Ağırbaşlı, sessiz, kedere de kahıra da yorumlanabilir bir durgunluk içinde. Onu görüp Çin denizi boyunca 6 gün 6 gece Küpeşte'den denize tükürerek tekrarladığı sözleri hatırlamamak elde mi? Kore nere? Dün gece Üsteğmen Demir bu iki kelimeyi tesbih çeker gibi sıralayıp durmuştu. Nasıl sıralamasın? Kunuri'den Şong Mian'a paldır küldür gelmişler. Herkes batırtı kıyamet savaşılacak sanıyor. Ağırlıklar bırakılıp çıplak tüfek ve mermiyle niye gelinsin öyle mi? Savaşılmaması caba. Yabancı, maytap mavisi yıldızların köpek gibi havladığı kristal yansımalı bir buz karanlığında uykusuz şafağın sökmesi beklendi. Nasıl bir beklemek? Hem ne başını sokacak bir dam ne bir çadır altı, yalızı görülüp yer belli eder diye ateş yakmak yasak, kulaklar kirişte, eller tetikte. Soğuk akşamdan yalındı, burun kulak demeyip satır gibi düşürüyordu. Gece ilerledikçe puslandı, ilkin yıldızları sildi, ardından zar zor seçilen boğazı. Sırtlardaki ağaç karaltılarını gece yarısına doğru bir de baktılar, göz gözü görmüyor. İşin kötüsü arazi engebeli olduğundan mı, karargah hayli uzakta kaldığından mı nedir, Tugay'la saatlerdir bağlantı kuramıyorlardı. Şu şimdi taburun ardında eğleşen topçu bataryası Kunuri'den yola çıkmış bunlara katılacak. Hiç haberleri olmuyor. Bir hayal ordusunun askerleri gibi gecenin belalı bir saatinde sisin ortasından ansızın peydahlanıyorlar ki Allah'tan nöbetçilerin gözü açıklarına rastlamışlar. En ufak bir yanılma her iki yanın tuzağa düştüm sanmasına süngü süngüye gelmesine yol açabilirdi. Felaket. O soğukta Emir Eri Halil'in köylü kaygısızlığı ve sihirbaz el çabukluğuyla yaptığı, nasıl, ne zaman, nerede hazırladığını kimsenin kestiremediği sıcak çaylar olmasa donar mıydı ki? Ya da durup durup yalnız kendisini değil bütün yeryüzünü ve geleceğini ilgilendiren bir ölüm kalım sorunu gibi yok oyu hatırlamasa. Her soluğuyla ciğerlerine gözle görünmez buz tozları dolar, damarlarının ağacına kar suyu salınmış gibi teninde sarsıcı ürpermeler gezinirken gece yok oyu düşünmek. Üsteğmen Demir onu Togo Belediyesi'nin Pyongyang'ın Kızılların elinden kurtarılışını kutlamak için düzenlediği şenlikte görmüştü ilk. Delikanlı apoletlerinin altında yalnız ve sıkılgan eskiyor, elinde boktan bir içki bardağı, yüreğinde sıkıntı, halka halka genişleyen eğlence çemberine katılamayışı bir yana, ne yapacağını bile kestiremiyordu. Bir ara baktı sarı benizli zarif bir kız ona gülümsüyor. O da gülümsedi. Kız gülümsüyordu ama nasıl kederli bir dalgınlığa gömülmüştü tanımlanamaz. Kendisini gülümsemediğini, gülümsemek ne kelime, belki onun görmediğini Üsteğmen Demir neden sonra bir halt edip yanına sokulunca anladı. Bütün ağız boşluğuyla gülen, 72 dilden şakalaşan, sarhoş sululuklarıyla masalardan yerlere aka aka şarkı söyleyen dağ dağlı kalabalıkta Yoko önemli bir sessizlik bulmuş, bir başına onu geliştiriyordu sanki. Kaybolmuş mutlulukların, dağılmış ailelerin, cephelerde kalmış sevgililerin, boşluklarında ruh gibi uçuştuğu derin bir sessizlikti bu. Derindi ve büyüktü. Yoko'nun gülümsemesi ve dalgınlığı da katlanmak zorunda kaldıkları bu şenliğe değil, o sessizliğe aitti zaten. İster istemez konuştular, daha doğrusu konuşamadılar. Yoko'nun İngilizcesi iyiydi ama Üsteğmen Demir ancak çok ilkel cümleleri çok yavaş söylenirse anlayabiliyordu. Yoko da öyle yaptı. Ufacık bir çocukla konuşuyormuş gibi gözlerini aça aça kelimeleri heceleye heceleye ona yaşantısını ve serüvenini anlattı. Demir hiçbir şey anlamadığını sanıyor, bundan epeyce de utanıyordu. Utancı bütün gece sürüyor. Ancak Yoko'dan ayrıldıktan sonra her şeyini öğrenmiş olduğunu fark edince dünyalar onun oldu. Tam Koreli sayılmazmış Yoko. I am not a real Korean. Annesi tarafından Togo'nun yerlisi sayılsa da babası bir Japon mühendisi. Mançuko devleti zamanında Kore'ye Nagasaki'den gelmiş, orada evlenip mal mülk edilmiş, savaş patlayınca Mikado'nun buyruğuna giriyor, donanmada görev veriyorlar ona. In the Navy. Korigodor'da çarpışırken öldüğü için Yoko babasını hiç hatırlamıyor. Ama hiç. I have never seen my father. Never. Bir cayırtı koptu. Üsteğmen Demir Yoko'nun yorgun inceliğini, söze sığmaz minyatür güzelliğini Togo Belediye Salonu'nda bırakarak o dakika Wuv'un boğazındaki sorumluluğuna döndü. Karabaş Efendi ile göz göze geldiler. İkisinin de bakışlarında it gibi üreyen soru işaretleri. Telsizden Adil Onbaşı'nın sesi yükseliyor. Alo Süngü, alo Süngü, burası Sağanak, burası Sağanak. Üsteğmen Demir aygıtı kavradı. Evet dedi, burası Süngü, seni dinliyoruz Sağanak, tamam. Bunlar düzenli birlik, herhal düşman. Yanaşmaya davrandık, görmediler ya, kokumuzu aldı domuzlar. Ateşlerini yedik, zayiatımız yoktur, tamam. Üstünüze geliyorlar mı? Yok, tabanı yanmış it gibi burunları doğrusuna gidiyorlar. İyi, gözetlemede kalın, en ufak şeyi bildirin, tamam. Bunlar Çinlilerse, doruk çizgisi üzerinden açtıkları gediği genişletip Birleşmiş Millet Kuvvetleri'nin gerilerine düşmeye çabalıyorlar. Tugayı çevirmeyi amaçladıkları belli. Üsteğmen Demir elini alnına götürünce bu dondurucu soğukta tere batmış olduğunu dehşetle gördü. Durumu çabucak tabura duyuruyor. O sırada önce çıkardığı mangadan bir onbaşı yüzbaşı Aziz'in misafirlerini ardına takmış getirmez mi? Biri yaşlı, öteki genç, iki kadın, üç erkek. Tertemiz, bembeyaz, pamuklu Kore giysileri içinde, beşi de ezik, bitkin ve umutsuz görünüyorlar. Erkeklerin biri yaralı, galiba ayağından, kollarını öbür ikisinin omuzlarına atmış. Konuşan o, kendi dilinden herhalde önemli lafları leblebi gibi döküyor. Kim anlayacak? Onları keşif kolundan bir istihkam çavuşuyla iki er getirmiş. Arazi mayınlıysa arındırsınlar diye Aziz Yüzbaşı'nın emrine verilen istihkamcılardan olacak. Çavuş bir selam parlatıp getirdiklerini teslim ettikten sonra Üsteğmen Demir'in tahminini doğruluyor. Evet Üsteğmen'im, epey bir arandık. Yanımızda yöremizde mayın ne bulamadık. Kuru toprak, bütün donmuş. Yüzbaşım neden durduk diye soruyor, bildiğiniz var mı? O ne biliyorsa, yamaca düşman sarıyormuş, fark ettiniz mi? Şu yamaca mı? Hayır. Yüzbaşına bildir, gözümüzde dört açın. Baş üstüne Üsteğmen'im. Çavuş iki adamını alıp gidince Üsteğmen Demir misafirler arasında Zizi yüzbaşının ay parçasını arıyor. Şu kız mutlaka. Nasıl ufak tefek, nasıl narin, camdan yapılmış sanki. Tenit öyle ince ve saydam ki biraz zorlasan kemikleri görülecek. Yalnız dudaklarında gülümsemeye çalan bir bükülme seziyor Üsteğmen Demir. Sevmiyor nedense. Bir ara ayağı yaralı adamla bakışmalarını yakalıyor, onu da sevmiyor. İçinde bulundukları yılgınlık ve dağınıklıkla çelişen, kesin, hayli ikircikli bir bakışma. Kafasına takıldı işte. Onları tabura gönderdikten sonra bile genç kızın güzelliğini olduğu kadar gülümsemesine ve o bakışına bir anlam vermeye uğraşıp duracak. Birden neyin farkına varıyor peki? O kızı düşünüyorum. Adamla bakışmasına anlam vermeye çalışıyorum sanırken Yoko'yu düşündüğünün. Gece eğlencenin harıltılı bir yerinde kahkaha, şarkı, çığlık, itiş, kakış masadaki içilmemiş içki bardaklarını deviriyorlar. Üsteğmen Demir bu eşekliği kendisi yapmış gibi nasıl eksikleniyor görmeli. Ona hiç yakışmayan, eğreti durduğu kadar gülünç eden bir telaş. Oysa Yoko titiz, işini bilir ev hanımı özeniyle eline bir peçete aldı, masanın üzerine yayılan içkiyi usulca ona içirdi. Bir yandan da ne önemi var canım? İşte oldu bitti anlamına bir şeyler söylüyor ki üsteğmen Demir ne demeye geldiklerini anlamadıktan başka yarı duyulur bir sesle Türkçe karşılıklar verdiğini saptayıp büsbütün bozuluyor. O arada etkisinden hala kurtulamadığı başka bir şeyi gözledi ama. Yoko'nun elleri inanılmayacak kadar güzelmiş. Bilekleri bilek değil birer kuğu boynu, parmakları ince ve uzun, yaldızlı beyaza boyanmış üçgen tırnakları mücevher. Komutan, duruşumuzun esbabı belli oldu, savunma emri gelmiş. Savunma emri mi gelmiş? Olamaz. Karabaş Efendi yüzünü karartan enli kaşlarını molla gözlerinin üstüne indiriyor. Az önce bir boy konvoyunun gerilerine yürüyeyim demişti. Tanıdığı bir assubaydan duymuş, ikinci bölükten o da taburdan duyasıymış. Gerçek mi uydurma mı? Üsteğmen Demir bir üstlerin yıkılırcasına yükselen ormanlık doruklarına, bir ayaklarının dibinde açılan uçurumun boşluklarına baktı. Böyle bir yerde savunmaya emir verebilmek için Amerikan karargahının toptan çıldırması gerektiğini hükmetti. Tokon'u kurtarmaya saldırtılan birliklerin yarı yolda durdurulması ne demekti hem? Şu gözünün seyremesi yok mu? Başlarına bir iş açacak ama dur bakalım. Saat 14.01'de Tugay'dan yeni bir telsiz emri, bütün birlikler bulundukları yerde dönecek, geldikleri istikamete yürüyüşe hazır olacaklar. Emir bir bakıma Karabaş Efendi'nin duyduklarını doğruluyor. Tugay karargahı boğazı savunmaya elverişsiz bulmuş, Chungmyong Vadisi'ne çekilecek, haksız sayılabilir mi? Daracık bir yol üzerinde ikmal olanakları sınırlı olur, topçunun mevziye girmesine uygun yer bulunmazsa elbette hayır. Yalnız avuç içi kadar yerde vasıtalar nasıl dönecek? En ufak dikkatsizlik direksiyonun şöyle değil böyle kırılması kamyonların soldaki yalçın uçurumların dibini boylamasına yol açabilir. Motorlu topçunun işi bütün bütün zor. Üsteğmen Demir emrin taburdan tekrarını beklemedi. Karabaş Efendi ile komutası altındaki araçların durumlarını gözden geçirdiler. GMC'lerden birisi sayılmazsa hepsi yolun az buçuk genişlediği bir kesimde kalmıştı. Bölüğün emri yerine getirmesi korktuğu kadar güç olmayacaktı öyleyse. Teğmenlerden birini Karabaş Efendi ile öteki araçların dönüşlerini düzenlemekle görevlendirdi. Takım komutanıyla sıkışık yerdeki GMC'nin manevralarına göz kulak olmaya kaldı. Sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ! Hop hop hop! Geri bas, sol yap, toparla! Vuvun boğazı kıstırılmış kocaman böcekler gibi oldukları yerde gidip gelerek dönmeye çalışan kamyonların motor sesleriyle uğuldamaya başlamıştı. Devrilmiş dev bir kovan sanki. Üsteğmen Demir bir yandan GMC'nin şoförüne kollarını sallaya sallaya yön veriyor. Bir yandan da burnundan duman duman savrulan soluğun bıyıklarının biçimli inceliği üzerinde kırağı gibi bembeyaz donduğunu duyumsuyordu. Soğuk iliklerini işlemişti. El ve ayak parmakları duyarlılıklarını çoktan yitirmişler. Ayak suratının derisini ustura gibi yakarak alıyor. Madem ki harp etmeye gelmiş mesuliyetini müdrik bir subayım, soğuk beni bu kadar mütesir etmemeli. Barış garnizonlarındaki hatta Sarıkamış'ta kış manevralarındaki rahatlığımı, nefsime itimadımı bir türlü bulamıyorum. İşler aksadıkça elimiz ayağımız birbirine daha çok dolanıyor. Neden? Kağıt üstündeki planlara müşkilatla karşılaşmamış tatbikata alışmışım. Bunları hüner saymışım. Hakiki bir muharebenin hesaba gelmez şartları, acı sürprizleri üstümden aşıyor. Kendimi mağlubiyete yatkın, her türlü kontrolü bırakmış, belki de müdafasız addediyorum. GMC'yi ancak 30-40 manevradan sonra istedikleri doğrultuya sokabildiler. Nefes almalarına kalmadı, yüzbaşı Aziz'in istikam çavuşu yeni bir Güney Koreli köylü kalabalığı ile sökün etti. Bu defa saçı başı dağınık, sümüğü burnunda donmuş ufacık çocuğunu elinden sürükleyen bir ana, gözleri yüzlerinin uçacakmış gibi her saniye pır pır 3-5 delikanlı, yaşlı bir kadıncağız sırtına dağıldı dağılacak bir denk vurulmuş boz bir de öküz. Dakikalar ilerleyip Vuvun boğazına akşam dumanlı mor ve saçakları kanlı bir bulut halinde indikçe Tokon'dan bu tarafa sığınmaya gelenlerin sayısı inanılmayacak bir hızla artıyor. Taburda bunları bir kuytuda toplu tutmayı kararlaştırdıkları halde başa çıkamıyorlar bir türlü. Önce bir asker, sonra bir ihtiyar, sonra bir çocuk derken pek çoğu ormanın boşluklarını yumuşak ve ıslak ayaklarıyla sinsi sinsi dolduran sisler arasında toz oluyorlar. Yoko'nun aklımdan çıkmaması garip. Togu'da yarı Japon, Koreli bir kız. Pürüzsüz teni zeytin yeşiline çalan, saçları ve gözleri fosforlu siyah, bilekleri kuğu boynu, tırnakları mücevher. Peki ben hep bol renkli bir kız hayali kurmamış mıydım? Ta Bursa ışıklarda askeri lisede okurken dağcılık kulübünde tesadüfen katıldığım bir çayda aklımı başımdan alan o İstanbul'u genç dul gibi. Gözleri buğulu yeşil olacaktı da, saçlarının yansıması gözlerimi alacaktı hani. Savaş yıllarıydı sanırım. Askeri okullar ordunun subay açığını kapatabilmek için hızlı bir eğitim düzenine girmişler, bir yılda iki sınıf programını uyguluyorlardı. Geceleri çabucak nasıl subay çıkıp da İstanbullu İncila Hanım'a evlenme teklif edeceğimi kurardım. İsmi İncila'ydı öyle ya. Güldüm vişne kızılı dudakları aralanır, düzgün dişleri pırıltılarla görünürdü. İyi ama o nerede? Dilini bile doğru dürüst anlamadığım bu dalgınlığı koyu, dökülmüş içkileri hünerli elleriyle peçetelere içirip yok eden renksiz ve ışıltısız yok o nerede? Neden bu ikincisi içime yerleşti de? Bir silah cayırtısıyla toparlanıyor. İlkin hafif makineli sağlosunu andırır kekelemeler, arkasından ortalığı velveleye veren yaylım ateş. Gözleri sonuna kadar açık teğmenle bakışıyorlar. İkisinin düşüncesi aynı, yeni durumlarına göre çatışma arkalarına düşüyor. Takviyeli keşif kolu bir belaya çattı ama ne? Bağlantı kurmak amacıyla üst teğmen demir telsiz aygıtını bıraktığı jipe seyirtecek oldu. Daha varmadan tıs, silah sesleri başladıkları gibi kesiliyorlar. Birden sesin gizli solumasından başka hiçbir şeyin işitilmediği karanlık bir sessizlik. Az önce olmayan sesleri mi işitmişlerdi yoksa? Süngü siperi arıyor, süngü siperi arıyor, tamam. Yüzbaşı Aziz'in alaycı sesi yükselmekte gecikmedi. Ne o yakışıklı çocuk, korktun mu? Korkudan ziyade merak yüzbaşım, zayiat mayiat. Yok, fevkalade bir durum. Lafa bak lafa, fevkalade bir durum soruyor. Daha ne olsun oğlum, kral dedenin düdüğü gibi ortada kaldık. Sesin içinden üstümüze ver yansın ediyorlar. Kimdir nedir kestiremiyoruz. Üst eğmen demir ay parçası Koreli kızın ayağından yaralı adamla bakışmasını şimşek hızıyla hatırladı. Kuşkusunu söylemeden edemiyor. Gerili olamaz mı yüzbaşım, öğleden beri az adam geçirmedik, neyin nesi olduklarını biliyor muyuz? Üst eğmen demirin kuşkusu bir olasılıktı önce. Biraz uzak, tartışılabilir bir olasılık. Çok geçmeden tehlikeli bir gerçek olduğu anlaşıldı. Yıldırıcı bir hızla, ne hızı, öfkeyle çöken karanlığın sis perdeleri arasında yanıp sönen bir ışık gördüler. Hem o hem onun jipe dönmesinden yararlanarak bir şeyler yemesi için uğraşan Emir Eri Halil. Amerikan kumanyasından birkaç tuzlu bisküviyle bir çikolata almış üst eğmenini uzatıyordu. Cama çarpmış gibi durdu. Orada ta uzakta sisi yırtan sivri bir ışığın yanıp söndüğünü fark etmişti. Üst eğmen demir Halil'in duraklamasından gördüğünü, onun da görmüş olduğunu saptadı. Birlikte karşıdan bir yerden işarete cevap verilip verilmediğini aradılar. Karanlıkta sis de o tarafa öylesine büyük bir hışımla yığılmıştı ki ilk bakışta dikkatlerine hiçbir şey çarpmadı. Motorların vahim yükselip alçalan sinir bozucu uğultularıyla dolu yoğun bir siyahlık. Sonunda Halil'in geceleyin çıplak araziye çok daha alışık kırsal gözleri aradığını buldu. Eşit aralıklarla yanıp sönen daha zayıf bir başka ışık. Lahmacimi kalır mı? Düşman gerilerine sızmayı becermiş, şimdi saldırmaya hazırlanıyordu. Geçen hafta Dora grubuyla Kirzing bölgesinde gerilla avına çıkmışlardı ya, üst eğmen demir gizli bir tehdit, kalleş bir ölüm olasılığı halinde hissedilen bir düşmanla savaşmanın, harp okulundan, hatta askeri lise yıllarından beri içi sıra geliştirdiği savaş görüntüsüyle hiçbir ilgisi olmadığını iyice anlamış, ürkmüştü. Şimdi görünmez bir yırtıcı hayvanın nemli tüyleri gibi ellerini yüzlerine bulaşan bu vahşi sisin derinliklerinde o ışıkları görünce aynı ürküntüyü duydu. Tabura durumu basbayağı onun olmayan oylumsuz hafif çarpık bir sesle rapor etti. Bundan dolayı ayrıca içerledi. Sonra bir zaman ateş yakan erlerle uğraşıyorlar. Ateş yakmak böyle gergin bir ortamda olacak şey mi? Nasıl farların yakılması yasaklanmışsa ateş yakılması da öyle yasaklanmış. Gel de bunu acımasız soğuktan iyice hırpalanmış Erat'a anlat. Hele vasıtasını döndürmeyi zor da olsa başarmış, yola çıkmayı bekleyenler, sağdan soldan topladıkları çalı çırpıyla isli heybetli gölgeler büyüten öbek ateşleri yakmaktan kendilerini alamıyorlar. Küfür, kül, duman, burada birisini bastırıyorsun, öteden bir başkası parlıyor. Taburdan çok keskin bir de telsiz emri yayıldığı halde. Saat 19.20'de yukarıdan doruk çizgisi üzerinden silah sesleri işitildi. Önce sürekli, sonra kesik kesik.